SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
Haftanın son yayınında Melbourne'dan merhaba. 4 Eylül 2026 Cuma yayınımızla karşınızdayız. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bugünkü yayınımızın neleri kapsayacağını özetleyerek başlayalım. Önce haberleri dinleyeceksiniz. Ardından kısa bir göçmen alımına ilişkin bölümümüze yer vereceğiz. Biliyorsunuz bu konu One Nation Partisi'nin de etkisiyle Avustralya'nın gündeminde olan bir konu. Bugün hükümetin göçmen sayısını azaltma konusundaki önlemlerinin yabancı öğrencileri ilgilendiren bir ayrıntısından söz edeceğiz. Bugün bir de söyleşimiz olacak. Melbourne'ın Altona semtinde tığ örme meraklılarının bir araya geldiği bir mekan ve sahibi Burcu Hanım'ı tanıyacağız. Bugün ayrıca 50 yaş üzeri erkek dinleyicilerimizi yakından ilgilendiren bir sağlık bölümümüzde yer alacak. Prostat kanseri konusunu kapsıyor bu bölüm. Hafta sonu oynanacak Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarından oluşan kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Dünkü konumuz çok canlı geçti. Dinleyicilerimiz özellikle ev fiyatlarının yükselmesi konusunda ve hayat pahalılığı konusunda 1970'lere ilişkin fiyatlar vererek ilginç mesajlar gönderdiler. İsteyen o konuya da devam edebilir tabii. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Voronjeri Voyvoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralya, sel bölgesinde hala kayıp olan 36 Avustralyalı için Nepal'e uzman yardımı gönderiyor. 92 yaşında hayatını kaybeden öncü feminist Gloria Steinem için taziye mesajları yağıyor. Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Nepal, Tibet sınırında felaket niteliğindeki sellerin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 15 kişilik bir Avustralya Afet Yardım Müdahale Ekibi Katmandu'ya varmaya hazırlanıyor. Bu arada iki Avustralya vatandaşının daha güvende olduğu teyit edildikten sonra kayıp Avustralyalıların sayısı 38'den 36'ya düşürüldü. Nepal hükümeti, Nepal'de 1200'den fazla kişinin öldüğünü ve 5000'den fazla kişinin kayıp olduğunu, Çin hükümeti ise Çin'de 21 kişinin öldüğünü ve 500'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Brezilyalı Leonardo Cateo, sel felaketinden sağ kurtulma deneyimini SBS Portekizce ile paylaştı.
It was really intense, the scenes, and mainly I'd say what makes it most tense is that situation of them waiting.
Cateno, gerçekten çok çetindi ve bence en gergin yanı ikinci bir dalganın veya daha fazla suyun her an gelmesini beklemeleriydi. Bu yüzden de ordu o bölgeyi koruyor diye konuşuyor. Palau'nun Pekin'in son balistik füze denemesine yönelik ortak kınamaya öncülük etmesinin ardından Çin, Pasifik Adaları Forumu'nun ev sahibi ülkesini diğer ülkelerin pozisyonlarını kötü niyetle ele geçirmekle suçluyor. Temmuz ayında kıtalar arası balistik füze denemesi yapmadan önce sadece birkaç ülkeye kısa bir süre önceden haber veren Çin'in bu harekete Avustralya'da dahil olmak üzere birçok ülke tarafından kınandı. Forum, Perşembe günü geç saatlerde katılan üyelerin Çin'in son denemesine ilişkin endişelerini dile getirme konusunda anlaşmasıyla sona erdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gao Jiakun dün yaptığı açıklamada Çin'in Güney Pasifik ülkeleriyle işbirliği yapma konusundaki tutumunu ve istekliliğini defalarca netleştirdiğini vurguladı.
Palau has repeatedly hyped up and attempted to hijack the positions of other members of the Pacific Islands Forum. Its intentions are malicious and the scheme will not succeed.
Palau, Pasifik Adaları Forumu'nun diğer üyelerinin pozisyonlarını defalarca abarttı ve ele geçirmeye çalıştı diyen sözcü Jiakun, kötü niyetliler ve bu plan başarılı olamayacak. Çin, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalır, savunmacı bir ulusal savunma politikası izler ve asla askeri genişlemeye girişmez diye konuştu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel göçü için bir plan açıkladı. Avustralya'da dahil olmak üzere birçok ülke tarafından yaptırım uygulanan Güvenlik Bakanı, planın ilk yılında 250 bin kişiyi, sonraki 6 yılda ise yaklaşık 2 milyon kişiyi tahliye etmeyi hedeflediğini söylüyor. İşgal altındaki topraklarda sivillerin zorla yerinden edilmesi, Cenevre Sözleşmesi uyarınca savaş suçu olarak kabul edilmekte. Partisinin gelecek Ekim ayında yapılacak seçimlerin ardından hükümet içinde bu tutumu benimseyeceğini belirten Ben-Gvir, Filistinlileri para ve diğer teşvikler karşılığında kabul etmeye istekli ülkeler olduğunu iddia ediyor. Size söylüyorum, en gizli toplantılara katıldım diyen Ben-Gvir, İsrail devletine bunu yapmaya istekli olduklarını bildiren ülkeler var. Karşılığında bütçe, para, İsrail devletinden talep ettikleri çeşitli şeyler var ifadelerini kullanıyor. 92 yaşında hayatını kaybeden feminist ikon Gloria Steinem için dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geliyor. Amerikalı aktivist ilk olarak 1963 yılında Playboy kulübündeki cinsiyetçi çalışma koşullarını ve düşük ücretleri ortaya çıkarmak için gizlice Playboy tavşanı kılığında çalışarak gazeteci olarak ün kazanmıştı. Steinem daha sonra New York dergisi için köşe yazarlığı yaptı ve siyasi kampanyalarla kadın özgürleştirme hareketi de dahil olmak üzere ilerici sosyal konular hakkında haberler yazdı. Avustralyalıların sosyal medya algoritmalarından çıkma seçeneğine sahip olmaları yönünde artan çağrılar var. Kullanıcıların rızası olmasını savunan Chanel Kantos, kullanıcıların yalnızca arkadaşlarından ve takip ettikleri hesaplardan gelen gönderileri görme seçeneğine sahip olmalarını sağlayacak reformlar için kampanya yürütüyor. Bu öneri, erkek çocukların ve genç erkeklerin belirli sosyal medya platformlarında kadın düşmanı içerikleri hızla maruz kalabileceğine dair artan sayıda araştırmayla aynı zamana denk geliyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan Michael Flood, algoritmanın erkek egemenliğine dayalı içeriklere maruz kalmayı artırabileceğini ancak bunun tek etken olmadığına inanıyor.
Anti-feminist men's groups and networks pre-exist the manosphere. In fact, pre-exist the internet. There have been organized efforts at anti-feminist backlash among men's groups. Dating right back to the beginning.
Anti-feminist erkek grupları ve ağları erkek egemenliğinden bahseden manosferden önce de vardı diyen Flood, aslında internetten önce de vardı. erkek grupları arasında 70'lerde ikinci dalga feminizmin başlangıcından beri organize çabalar ve antifeminist tepkiler olmuştur. Hatta 1900'lerin başlarında kadınların oy haklarını engelleme çabalarına kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla algoritmalar kesinlikle erkek egemenliğine katılımı ve bu alana üye alımını şekillendiren bir faktördür. Ancak kesinlikle bunu şekillendiren tek faktör değildir bilgisini paylaşıyor. Bu yılki Euroka ödüllerinde Avustralya biliminde kadınların olağanüstü katkıları ön plana çıkarıldı. Araştırma ve inovasyon, liderlik, bilimde etkileşim ve okul bilimi alanındaki mükemmellikleri takdir etmek amacıyla ağırlıklı olarak kadınlara veya kadınlardan oluşan ekiplere 11 Euroka ödülü verildi. Dr. Jane Tiller, Avustralyalı hayat sigortacılarının genetik test sonuçlarını kullanmasının yasaklanmasına yol açan ve potansiyel olarak hayat kurtarıcı testlere erişimdeki önemli bir engeli ortadan kaldıran 10 yıllık kampanyasıyla yükselen lider ödülünü kazandı.
Really the impact of this is that people can have genetic testing that might save their life.
Tiller ve bunun en önemli etkisi insanların geçmişte ayrımcılığa uğrama endişesi duymamak için yaptırmamayı tercih ettikleri genetik testleri yaptırabilecek olmalarıdır ifadelerini kullanıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasıyla ilgili soruşturmada Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanları tutuklandı. Seyir halindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiyle Alsu isimli ticari gemi çarpışmış ve ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme iki kaptanın tutuklanmasına karar verirken, kazaya ilişkin ön inceleme raporunda Alsu gemisinde gözcü bulundurulmadığı Tuğberk İmamoğlu gemisinin de hayalet gemi gibi seyrettiği belirtildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'da oy kullanacak bürokrat ve Üsküdar Belediye Meclisi üyelerinin şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, Üsküdar halkının iradesine müdahale edildiği iddiasında bulunarak seçimde kazanamadığını siyasi yargı operasyonlarıyla kazanmaya çalışanlar bu yöntem kaybedenlerin yöntemidir serzenişinde bulundu. Çelik ayrıca halkı belediye binası önünde toplanmaya çağırdı. Bununla birlikte AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, belediye meclis üyeleri CHP'li Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın AK Parti'ye katıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi için seçim tarihini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü olarak duyurmuştu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında mahkeme iki tutuklu hakkında tahliye kararı verdi ve böylece davadaki tutuklu sayısı 51'e indi. Tahliye talebi olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Bu dosyadaki adil yargılama ihlalleri giderilmeden benim tahliye talep etmemin hiçbir zemini yoktur." ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ahmet Davutoğlu bir konuşmasında, "Milyarlarına milyar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhite Türkiye'yi peşkeş çekti" ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu 7 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 34 lira 85 kuruştan, 72 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 62 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde voleybol var. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye Kadın A Milli Voleybol takımı yarı finale çıktı. Filenin sultanları final yolunda Sırbistan'la karşılaşacak. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 18 derece, Sydney güneşli 23, Melbourne'de yağışlar artıyor 18, Adelaide yağışlı 21, Hobart bulutlu 15, Wollongong güneşli 21, Newcastle'da güneşli 23, Brisbane'da benzer 32, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin'de yağmur ihtimali var 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle beraber olacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugün neleri kapsayacağımızı tekrar hatırlatayım. Haber sonrası ilk bölümde kısaca yabancı öğrencileri ilgilendiren bir bölüm olacak. Bu bölüm Avustralya'nın göçmen sayısını azaltma konusunda aldığı tedbirlerin yabancı öğrencileri de kapsadığının kanıtı. Yabancı öğrenci gelişini azaltmaya yönelik girişimler var. Bunlardan ilki, öğrenci vizelerinden alınan ücretin 2500 dolara çıkarılması olmuştu. Ardından Avustralya 24 ülkeden gelen sırt çantalı turistlere sınırlama getirdi. Bunlar çalışarak tatil yapan gençler. Dün yabancı öğrencilere yönelik yeni bir uygulama ilan edildi. Bu uygulamanın ayrıntılarını birazdan dinleyebileceksiniz. Bugünkü yayınımızda Melbourne'da, Altona semtinde tığ işi sevenlerin bir araya geldiği bir mekanı tanıyacağız ve mekanın sahibi Burcu Hanım'ı dinleyeceğiz. Dünkü yayınımızda bugün dinleyeceğiniz bir bölümden bahsettim. Bu bölüm 50 yaş üzeri erkek dinleyicilerimizin dikkatle dinlemesi gereken bir bölüm. Konumuz prostat kanseri olacak. Prostat, yaş ilerledikçe erkeklerin karşısına çıkan önemli bir sağlık sorunu. Hele bir de kansere çevirirse. Ayrıntıları yayınımızın son bölümünde spor bölümünden önce dinleyeceksiniz. Sporda da kısaca hafta sonu Türkiye Süper Ligi'nde oynanacak maçları sıralayacağız. Mesajda gönderebileceksiniz. Telefon numaramız, mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish adresinden veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Federal İşçi Partisi hükümeti, One Nation'ın da baskısıyla şu anda yıllık net 300 bin olan göçmen alım sayısını 225 bine indirmeye çalışıyor. One Nation ve koalisyon, göçmen alımında büyük kesintiler yapmayı vaat ediyor. Ekonomik göstergelerde ekonominin nüfus artışıyla başa çıkamadığını kanıtlıyor. Önümüzdeki haftalarda hükümet göçmen alımını sınırlamayı hedefleyen bir dizi tedbir açıklayacak. Bugüne kadar uygulamaya girenler arasında hükümetin 24 ülkeden kabul ettiği Working Holiday vizelerini sessizce durdurması yer aldı. Biliyorsunuz bu kesim backpackers denilen çalışarak tatil yapan gençlerden oluşuyor. Öte yandan özellikle tarım sektörü için backpackers hayati önemde bir işçi kaynağı. hasadın %44'ünü backpackerslar kaldırıyor. Bu nedenle alınan bu kararın tartışmaları sürüyor. Şimdi hedefte yabancı öğrenciler var. Hükümet, yabancı öğrenci sayısının düşürülmesi konusunda bütün partilerin desteğini almış durumda. İşçi Partisi hükümeti bu konuda da sessiz bir çalışma içinde. Önce öğrenci vizesi ücretlerini başka öğrenci kabul eden ülkelerle karşılaştıramayacak düzeyde artırarak 2500 dolara çıkardı. Ayrıca son zamanlarda öğrenci vizesi başvurularının önemli bir bölümü reddedilmeye başlandı. Red oranı şu anda %40. Junior bakan Julian Hill, Junior yani ikinci derecede bakan, Julian Hill, yabancı öğrencilerden sorumlu bakan. Hill dün bakanlık yetkisini kullanarak vize sisteminde Avustralya'da kalma süresini uzatan Graduate Diploma of Management adlı diploma kursunu iptal etti. Artık bu kursa yabancı öğrenciler yazılamayacak. Bakana bu iptal yetkisi parlamento tarafından geçen yıl verilmişti. Yabancı öğrencilerin yazılması yasaklanan kursa kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı 41 bin. Neredeyse yarısı, yani 18.340 öğrenci okula bile gitmemiş. Başka kurslara yazılıp Avustralya'ya gelen ve kursunu tamamlamadan bu kursa atlayan yabancı öğrenci sayısı da oldukça yüksek. Çünkü kursa yazılmak için hiçbir şart yok. Hükümet bu vizeyi asıl amacı okumak değil, Avustralya'da kalıp çalışmak olan öğrenci kesiminin kullandığı bir yasal çatlak olarak değerlendiriyor. Yasak kararıyla bu çatlak kapatılmış olacak. Kararla bu kursa yazılan öğrencilerin vizesi otomatik olarak iptal edilmeyecek. Ancak yetkilileri gerçekten öğrenim amacıyla Avustralya'da bulunduklarına ve orijinal vize koşullarına uyduklarına ikna etmek zorunda kalacaklar. Bakan Hill, geçtiğimiz aylarda da özel kolej ve eğitim kurumlarının yeni kurslar açma başvurularını dondurmuştu. Bakan, o zaman dondurma gerekçesini yetkililere eğitim kalitesi düşük kurumların belirlenebilmesi için yetkililere zaman tanımak olarak açıklamıştı. ABC'de de daha önce yayınlanan bir haberde hükümetin koruma başvurusu reddedilen ve bu nedenle köprü vizesiyle Avustralya'da kalmaya devam eden mülteci adaylarının çalışma hakkını elinden almayı planladığı yer aldı. Avustralya'da köprü vizesiyle kalanların sayısı 2017'de 130 bindi. Rakam bu yıl 413 bin. Kısacası hükümet zamanın ruhuna uygun olarak göçmen politikalarında musluğu kısıyor. Necdet Bey gönderdiği mesajda bu konuya değinmiş. Hükümet yabancı öğrencileri azaltmaya çalışıyor. 1970'lerde adada yeterli göçmen olmadığı için çalıştığın iş yerine bir arkadaşını çalışmak için getirdiğinde foreman, yani ustabaşı, size 20 dolar bonus, yani hediye veriyordu. Hey gidi günler, diyor Necdet Çimenli Bey gönderdiği mesajında. Eskiyle bugünleri karşılaştırıyor. Televizyonunuzda 35. kanaldaki SBS World Watch kanalı 18 Eylül'den itibaren kapanıyor. Türkçe haberler SBS On Demand'e taşınacak. 2 günlük bültenle daha fazla Türkçe haberi daha sık ve istediğiniz zaman izleyebileceksiniz. SBS On Demand uygulamasını telefonunuzda veya akıllı televizyonunuzda açıp Turkish News'u arayın. Daha fazla bilgi için sbs.com.au/worldwatch adresini ziyaret edin. Unutmayın, 18 Eylül'den itibaren 35. kanaldaki SBS World Watch kapanacağı için Türkçe haberleri sadece SBS On Demand'de izleyebileceksiniz. ...11 Ağustos'ta nüfus sayımı gerçekleştiren Avustralya İstatistik Bürosu bir basın açıklaması göndermişti. Bunu dün de sizlerle paylaştım. Nüfus sayımı formlarını dolduran herkese teşekkür ediyor büro. Ama daha da önemlisi, eğer doldurmayan varsa diyor, hala zaman var. Bir an önce doldurun diye uyarıyor. Görevliler sokaklarda dolaşmaya ve doldurmayanların adreslerini alıyorlar çünkü bürodan. Doldurmayanların kapılarını tıklamaya başladılar. Online da doldurabilirsiniz diyor basın bülteni veya eve kağıttan form gönderilmesini isteyebilirsiniz eğer online olarak doldurma imkanınız yoksa. Bunun için aramanız gereken bir numara var. 1800-181-227 numarayı arayıp adresinize form gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Online doldurmak için evinize gelen mektuptaki kod numarasını internette yazmanız lazım. Eğer mektubu attıysanız ya da o numara artık elinizde yoksa, online doldurmak istiyorsanız buna rağmen bu da mümkün. İnternette hala doldurabilirsiniz diyorlar. Eğer mektuptaki o kodunuz yoksa bile internette doldurma imkanı var diyor. Gönderdiği basın bülteninde Avustralya İstatistik Bürosu. Doldurmayanlar önümüzdeki haftalarda hatırlatma mektubu gönderilecek ve kapınızı sayım memuru çalacak ki başladılar çalmaya. Eğer Türkçe sayım memuruyla konuşmak isterseniz 131-450'yi arayıp Census'a bağlanmayı isteyebilirsiniz. Eğer kendisini sayım görevlisi olarak tanıtıp kapınıza gelen biri olursa kişinin sayım görevlisi olduğunu gösteren kimliğini kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Genellikle boyunlarına takıyorlar bu sayım görevlileri. Mesajlarınızla devam edin. Bir mesaj var biraz önce okuduğum dışında. İsmini yazmamış bu dinleyicimiz. Haberlerde Ahmet Davutoğlu konusunda bir haber vardı hatırlarsanız. Soruşturma açıldı geçmişteki bir konuşmasından dolayı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan bir soruşturma açıldığını dinlediniz haberlerde. Ahmet Davutoğlu'nu savunacak değilim ama diyor bu dinleyicimiz. Ahmet Davutoğlu ne söylediyse doğru olduğuna inanıyorum diyor dinleyicimiz. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, yayınımızın yarısını geride bıraktık. Saatlerimiz doğu kıyıları saatiyle 2.32'yi gösteriyor. Bizleri radyoları dışında SBS Audio uygulamasından, internette web sitemizden ve akıllı televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Ve konumuzu değiştiriyoruz. Sırada arkadaşımız Ece'nin yaptığı bir söyleşi var. Crochet Bite kafesi Melbourne'ın Altona semtinde el işi sevenler için kurulmuş bir mekan. Ece Kocabalkan sahibi Burcu Volkan'la konuştu.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Altona'daki Crochet Bite'ın sahibi Burcu Volkan'la konuşuyoruz. Merhaba Burcu Hanım.
Merhaba.
Crochet Bite'a geleceğiz ama önce dinleyicilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii, ben Burcu Volkan. 3 kız annesiyim. Üniversiteyi aslında turizm olarak bitirdim ama bir tarafım hep el işleriyle, böyle el ürünleriyle ilgiliydi. Pandemi zamanında başlayıp bu zamana kadar geldim. Bir Türk bayan, bir de başka bir ülkede bir girişimci olarak, evet, senelerdir uğraşıp duruyorum. Zor. Sesimi duyurmaya çalışıyorum.
Siz Kroşe Bite'ın sahibisiniz ama onun dışında kendi yaptığınız şeyleri de satıyorsunuz. Pandemide başladığınızı söylediniz. Neden örgüye başladınız? Neden başka bir şey değil?
Çocukluğumdan beri el işlerini çok severim. Örgüyü her zaman her yerde işlemişimdir. Hiçbir zaman bırakmadım. Pandemi zamanında yaklaşık 4 ay kadar kapalı kaldık. Biliyorsunuz ki her şey iptal oldu. Bir patik beğendim. Çok da severim patikleri. Kendime diye başladım. Sonra sağ olsun arkadaşlarım sipariş etti. Arkadaşlarım, arkadaşları, çevreleri. Ondan sonra çantaya geçiş yaptık. Herkes sipariş vermeye başladı. Böylelikle yani bu ürünlerim oluştu.
Peki Crochet Bite nedir?
Crochet Bite aslında bir anda aklıma gelen bir şey. Çünkü çoğunlukla ben crochet yani crochet dediğimiz tığ işi yaptığım için adını crochet koydum. Yani bu bir yeri açmak istediğimde aklıma gelen bir isim oldu. Crochet Bite iki anlamda kullandım. Bir hani bir ısırık dediğimiz bite, ısırık dediğimiz bir işlem. Çünkü kahvelerimizin yanında küçük ikramlıklarımız var. Bir ısırımlık. Bir de yan anlamıyla hani böyle küçük bir parça işlem yapıp tığ işiyle öğrenme hevesi olanlara workshop'ta yaptığımız bir yer. İki anlamı birden kullanmak istedim.
Peki Crochet Bite'da ne yapıyorsunuz?
Ben Crochet Bite'da öncelikle kendi el emeklerimi yapıyorum, sunuyorum, satışa sunuyorum. Giriş bölümümüzde kendi yaptığım tüm el emekleri var. Mesela çantalarımız, patiklerimiz, elbiselerimiz, ceketlerimiz. Sonrasındaki bölümde de bizim küçük bir kafemiz var. İçerisinde kahve, Türk kahvesi, ondan sonra çay türleri bulunuyor. Ve çoğunlukla da yünlerimiz var. Bunlar mesela koton iplerimiz, merino iplerimiz, akrilik iplerimiz dediğimiz bir sürü ipimiz var. Bunların yanı sıra bir tabii ki olmazsa olmazlarımız şişlerimiz ve tığlarımız var. Diğer küçük ürünlerimiz bulunuyor.
Crochet Bite'da ne tip faaliyetleriniz var?
Burası herkese açık bir mekan. El emeklerini seven herkes buraya çok rahat gelebilir. Yaptıkları el emeklerinde eğer benim yardımcı olacağım bir şey varsa buraya getirip elimden gelen her türlü yardım yapabilirim. Onun yanı sıra burada workshop yapıyoruz. Kurs görmek isteyenlere başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar kurslar veriyorum. Mesela başlangıç seviyesi yaptık. Şimdi sırada patik kurslarımız var. Gelenlere patik kursu vereceğiz. Onun yanı sıra günlük bizim haftada bir kez bir de ayda bir kez yaptığımız gruplarımız var. Birincisi böyle arkadaşlık, community dediğimiz arkadaşlık kurmak için böyle günümüzü güzel geçirmek için yaptığımız bir gün. Knit and Crochet Day dediğimiz. Diğeri de büyük bir grup. Yaklaşık 25-30 kişinin katıldığı ve bu yardım yerlerini yapılan el emekleriyle ilgili bir grup. Herkes kendisi bir el emeğiyle bir yardım yapmaya çalışıyor.
Sattığınız ipler Spotlight ya da Linkraft gibi büyük tuhafiyecilerde satılan markalar değil. Değişik markalar, değişik renkleriniz var. Neden o markaları taşımaya karar verdiniz, satmaya karar verdiniz?
Çünkü yani şöyle söyleyeyim, aslında bir kısmını bulabilirsiniz yine. Çünkü aynı firmalarla çalışıyoruz. Ama Spotlight kendine özel ipler çıkartıyor. Bunu sadece Spotlight'ta görebilirsiniz. Ben açtığım yerde kendimi, çünkü eskiden ben de bir müşteriydim ve hala bir müşteriyim. Bir yere gittiğim zaman benim bütçeme uyacak, benim gözüme uyacak ürünler aldığım için açtığım yerde de gelen herkesin memnun olmasını istiyorum. Şöyle diyeyim, çok yüksek kaliteli iplerimiz var ve çok uygun fiyata. O yüzden birçok çeşit sunuyoruz ki buraya gelen herkes her türlü mutlu olarak çıksın.
Avustralya'da böyle bir dükkan açmanın zorlukları nedir?
İlk başta yer bulmak çok zor. Özellikle de bayan olunca biraz daha zor oluyor. Çünkü birkaç dükkanda yaşadım. Fiyatlar çok yüksek. Eğer o kısımları soruyorsanız maddi açıdan. Yer bulduğunuz zaman içine yapmak, işte ürünleri yerleştirmek, daha doğrusu ürünleri temin etmek ayrıca bir zorluk. Bundan sonrası da işte vergisiydi, diğer GST, tax, diğerleri zorluklarla. Biz de yeni olduğumuz için yavaş yavaş bunlarla boğuşuyoruz. Açarken evet bayağı bir zorluk yaşadık. Hani için öncelikle maddi açıdan hani yer bulduk, ettik, bütçeye mi uygun, şurası mı olsun, şöyle mi olsun. Yani o bakımdan zordu. Yerleştirirken de daha bir zor. Çünkü tek tek ürün almak zorundasınız. Hepsini tek tek ayrı ayrı yerlere yerleştirmek zorundasınız. Maddi ve manevi açıdan açlıktan sonrası biraz daha zor. İnsanlara isminizi duyurmak da başka türden bir zorluk. Çünkü adımızı, yani yeni bir açılan yerde o yerin adını duyurmak çok zor. Duyurup herkesi çektikten sonrası belki biraz daha kolaylaşır.
Burcu Hanım, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı?
Gelen herkesi bekleriz, kapımız açık. El emeklerini sevdirmek için buradayız.
Burcu Volkan'la arkadaşımız Ece Balkanlar'ın yaptığı söyleşiyi dinlediniz. İki tane benzer soyadına sahip arkadaş olunca tabii insan bazen karıştırıyor. Mert Balkanlı'yla Ece Koca Balkan'ın soyadlarını karıştırdım. Ece Balkanlı dedim. Oysa ki Ece Koca Balkan. Kendisinden özür dilerim. Bir mesaj var. Onunla devam etmek istiyorum. Hükümet göçmenleri kısıtlıyor diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Zahmet etmiş. About time derler buna. Geç bile kaldı. Kendimizi 3. dünya ülkesindeymişiz gibi hissediyoruz. Hastaneler iğrenç durumda. Ne yazık ki Avustralya'yı bu durumda görmek acı bir şey. Ve bu temiz ülkeye uyum göstermiyorlar. 10-20 sene önce Avustralya neydi, ne oldu diyor bu ismini vermeyen dinleyicimiz. Evet, prostat kanserine ilişkin hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. Avustralya'da her 5 erkekten biri prostat kanseriyle yüz yüze ve bu ülkede bir sorun. Erkeklerde prostat bezi, pelvik bölgesinde erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Erkekler yaşlandıkça prostat değişir. Bu değişikliklerin büyük bölümü iyi huyludur, ancak bazıları kansere neden olur. Avustralyalı her 5 erkekten biri prostat kanserine yakalanıyor. Erken aşamada prostat kanseri herhangi bir belirti göstermiyor. Bu nedenle riskleri anlamak, test yaptırma zamanını bilmek için doktorunuzla konuşmak önemli. Bu bölümde prostat kanseri hakkında bilgi, PSA testi, tedavi ve destek konusunda bilgiye yer verdik. Erkeklerde prostat bezi ceviz büyüklüğünde olur ve pelvik bölgesinde bulunur. Melbourne'da Peter Callum Kanser Merkezi'nin Genitourinary Onkoloji Kürsüsü Profesörü Declan Murphy, prostat İdrar torbasının hemen altında bulunur ve çevresi idrar kanalıyla sarılıdır. Bu kanalın ürettiği sıvı ayrıca erkeğin sperminin korunmasını, boşalma sırasında yaşamasını da sağlar. Yani boşalmada çok önemli bir işlevi vardır diyor.
It makes the fluid that mixes with sperm to form ejaculate. And this fluid helps protect and nourish the sperm.
Erkekler yaşlandıkça prostat büyür ve idrar çıkarmada değişiklik yaratır. Prostatın büyümesi üretkaya baskı yapar. Bu da işemeyi etkiler. Australian Prostate Center'dan üroloji hemşiresi Helen Crow, gece boyunca birkaç kez idrar torbasını boşaltmak için tuvalete gitme gereği duyulduğuna işaret ediyor. Bu, prostat kanseri olduğunuzu göstermez. Yaşlanmanın neden olduğu normal bir şey. Crow, ancak bu büyüme idrar torbasının rahat boşaltılmasını önleyebilir. Erkekler prostat bezinde bir sorun olduğunu böyle anlar diyor.
And that's just a benign enlargement. That means it's not related to cancer, it's just an aging process. But this enlargement can interfere with bladder emptying. That's when men often become aware that they've got a prostate gland because it's starting to cause them some problems.
Prostat bezi şişebilir veya enfeksiyon kapabilir. Buna prostatitis denir. Penis ile dışkı çıkarılan yer arasında rahatsızlık hissi verir. Crow, çok rahatsız edici olabilir. Aile doktoruna giden erkekler hissettikleri rahatsızlıktan dolayı uyumakta güçlük çektiklerinden, otururken veya egzersiz yaparken çok rahatsız olduklarından yakınır diyor.
And it can be quite an uncomfortable experience, and it will take men to the GP saying, I'm having trouble sleeping because of the discomfort, or it's very uncomfortable if I sit down or if I exercise.
Prostat bezinde ayrıca kanser de tespit edilebilir. Prostat kanseri olduğunuzu gösteren bir semptom yoktur ve Avustralya'da erkekler arasında en yaygın kanser türüdür. Profesör Murphy, bazı erkekler için prostat kanseri büyük sorun teşkil etmez. Sadece izlemek yeterlidir. Ancak diğer bazıları için çok ciddi sorunlar yaratabilir, hatta ölüme bile neden olabilir diyor. Prostat kanseri Avustralya'da görülen en yaygın kanser türleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesi, ailede başka vaka olup olmamasıyla ve genlerinizin durumu prostat kanseri riskinizi belirler. Profesör Murphy, prostat kanseri ülke çapında büyük bir problemdir. Yeni yayınlanan bir rapora göre 2020 ile 2040 arasında dünya çapında prostat kanseri hasta sayısı 2 katına çıkacak diyor.
And while for some men this is not a big deal and can be monitored, for other men it can be very serious and lead to significant symptoms and even death. Globally, prostate cancer is a big problem. A recent paper predicted that between 2020 and 2040, the global incidence of prostate cancer will double.
Cilt kanseri dışında Avustralya'da erkeklerde belirlenen en yaygın kanserdir prostat kanseri. 80 yaşına kadar her 5 erkekten birinin prostat kanserine yakalanması beklenir. Crowe, prostat kanserine neyin neden olduğunun henüz tam olarak anlaşılmadığını söylüyor. PSA, yani Prostate Specific Antigen kan testi, semptomlar belirmeden prostat kanserinin izinin bulunmasına yardımcı olur. Avustralya'da henüz ulusal prostat kanseri tarama programı uygulanmıyor. Bu nedenle erkeklerin aile doktorlarıyla görüşüp PSA testi yaptırma seçeneğinin risk ve faydaları konusunda bir karar vermeleri tavsiye ediliyor. 50 yaşından itibaren erkeklerin bu konuyu aile doktorlarıyla konuşmaları, düzenli PSA testi yaptırıp yaptırmama konusunda danışmaları tavsiye ediliyor. Yüksek risk taşıyan erkeklerin doktoruyla konuşmak için 50 yaşını beklememeleri gerekir. Profesör Murphy, prostat kanseri olma konusunda riski yüksek olan belli bir grup erkek var. Bunlar, ailesinde prostat kanseri olmuş kişiler olanlar, genlerinde mutasyon tespit edilenler. Bu kişiler, 45 yaşından sonra mutlaka aile doktorlarıyla test yaptırma konusunu konuşmalı diyor.
Don't wait for symptoms if you're concerned about prostate cancer. There are specific patients who are at higher risk of being diagnosed with prostate cancer, such as patients with a strong family history, patients with a genetic mutation such as the BRCA gene.
Prostat kanserinin tedavisi tanı konduğu andaki geldiği aşamaya bağlıdır. Profesör Murphy, hastaya prostat kanserinin artık tedavi gerektiren bir hastalık olmadığı iyi anlatılmalıdır. Artık Avustralya gibi ülkelerde prostat kanseri tanısı konan hastaların %90'ını sadece aktif bir şekilde izlemek yeterlidir diyor.
Patients should be reassured that a diagnosis of prostate cancer no longer means treatment for prostate cancer is inevitable. Indeed, nowadays, in countries like Australia, where more than 90% of patients have cancer confined to the prostate at the time of diagnosis, it is very common for us to suggest that surveillance or monitoring may be an appropriate way of managing that cancer.
Aktif izleme süresince hastalara düzenli testler yapılır. Eğer kanserde ilerleme tespit edilirse tedavi önerilebilir. Hastalığı agresif bir biçimde ilerleyen prostat kanseri hastalarına ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisi gibi tedaviler önerilebilir.
There are many different tools that we now use to control this cancer, and it's fair to say that over the past 10 years or so, we have seen dramatic improvements in options available to patients, even if the cancer has already spread to other parts of the body.
Öneri, kanserin türü ve aşamasına göre değişebilir. Ancak erken aşamada tespit edilen prostat kanserlerinde genellikle hayatta kalma oranı oldukça yüksektir. PSA seviyesinin sürekli yükselmesi üzerine aile doktoru Denimoğlu üroloğa gönderdiğinde Moll 65 yaşındaydı. Urolog başka testler de yaptı ve Moll'a prostatektomi tedavisi önerdi. Bir diğer deyişle uzman Moll'un prostatının alınacağı bir ameliyat öneriyordu. Moll, doktorun sözleri beni çok etkiledi. Cinsel hayatımın biteceği gibi şeyler düşündüm diyor.
We did further tests and his recommendation was for a full prostatectomy, which I had done that year.
Sonraki 5 yıl Moll'un doktoru PSA seviyesini sürekli izledi. Onkolog 7 hafta sürecek radyasyon ardından 6 ay sürecek hormon tedavisi önerdi. Moll, hayatımın hoşuna giden birkaç aylık bir süresi değildi. Bu tedaviden sonra yine düzenli PSA testi yaptırdım. En son geçen yılın sonunda yaptırdığımda temiz çıktı. Şimdilik her şey yolunda diyor.
Which means the cancer is still there somewhere. Obviously not in the prostate, it's gone. Amazing thing about prostate cancer cells though, it doesn't matter where they are in the body, they will continue to produce PSA. So it can be anywhere.
Crow, prostat kanseri tanısı konan erkeklerin duygusal olarak sarsılabileceğini söylüyor. En yaygın olanı şok yaşamak. Ancak hastalara zaman içinde şoku atlatacaklarını anlatıyoruz ve bundan sonra ne olacağı ortaya çıkınca gerçekten atlatıyorlar da diye ekliyor.
So shock is very common. So letting people go through all of that and explain that the way they feel right now is absolutely normal. It's very common, but it will get easier once they get some information, once they know what the treatment plan is, the treatment becomes part of their life.
Prostat kanseri tanısı konan erkekler için destek söz konusu olabilir. Bu destekler arasında hastanın sorularını yanıtlayacak prostat kanseri konusunda uzman hemşire, ihtiyaca göre bakım ve hastaya tedavide yol gösterecek rehberlik ve sürekli izlemede bulunuyor. Aile ve doktorların desteği hasta için en önemli destek. Bol ayrıca yaşadığı Queensland'da bir yerel destek grubu da oluşturdu. Aynı süreçten geçen kişilerin birbirini bulup konuşmalarının çok büyük fark yarattığını söyledi. Bu grup üyeleri kişisel dertlerinden birbirini desteğe kadar pek çok şey paylaştı. Hatta konuk konuşmacılar davet ederek prostat kanserinin değişik yönleri konusunda bilgiler aldılar.
That's made a huge difference in having other blokes to talk to that are going through the same journey, where we talk about our own personal issues and give support to each other.
Prostat kanseri ve yaşadığınız bölgedeki destek grupları konusunda Australian Prostate Centre ve Prostate Cancer Foundation of Australia internet sitelerini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Evet, 50 yaş üzeri erkekler için önemli bir konu. 45 yaşından sonra eğer ailenizde bir prostat kanseri tarihi varsa, prostat kanseri olmuş biri varsa 45 yaşından sonra, yoksa 50 yaşından sonra doktorunuzla konuşmanız gereken, düzenli test yaptırmayı konuşmanız gereken bir konu. Ve spor. Türkiye Süper Ligi'nde 4. hafta maçları bugün oynanacak. Başakşehir Galatasaray maçıyla başlayacak. Yarın Erzurumspor Konyaspor'la, Fenerbahçe Beşiktaş'la, pazar günü Kasımpaşa Ahmetspor, Çorumspor Eyüpspor, Kocaelispor Samsunspor, Trabzonspor Gençlerbirliği ve pazartesi günü Rizespor Alanyaspor, Göztepe, Gaziantep maçları oynanacak. Haberlerde de dinlediğiniz gibi A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finalde oynama hakkı kazandı. Yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımının rakibi Sırbistan olacak. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ele alacağımız konular arasında en önemlisi El Nino olacak. Çünkü bu yıl Türkiye'ye gidenler de biliyor, haberlerden izleyenler de biliyor. Çok sıcak geçti Avrupa ve pek çok yangın da yaşandı. Bunun devamı bizde de, Avustralya'da da görülecek. Şimdiden çok işaretler var. Çok kuvvetli bir El Nino yaşayacağız. Bugün okuduğum bir habere göre 6 ayda Pasifik'te deniz yüzeyi, ki El Nino'yu en çok etkileyen şey o, daha doğrusu El Nino'nun doğmasına, kuraklığın oluşmasına neden olan şey Pasifik'te deniz suyunun sıcaklığının yükselmesi. 6 ayda 2 derece yükselmiş ve bu bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Evet, önümüzdeki hafta ele alacağımız konular arasında bu konuda olacak. Öne çıkan haber başlığı, ki Avustralyalı'nın daha Nepal'deki kara tsunamisinde diyelim, Buzul Dağı'nın çökmesinde iki Avustralyalı'nın daha bulunması. Hala haber alınamayan Avustralyalı sayısı 36. Sizlere Aydın Tansel'den dinleyeceğiniz eski bir parçayla veda ediyoruz. Parçanın adı Günler Aylar. İyi bir hafta sonu diliyoruz ve pazartesi günü tekrar buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.